Küçük Arı, Chris Cleave, 22. Ayrım. Lawrence mutfak tezgahına tutundu. Kahretsin dedi. Ona yardım etmeye çalıştım ama çok ağırdı. Vücudunu yukarıya kaldıramadım. Bitkin düşüp ağlamaya başlayana kadar uğraştım ama ağırlığı kordondan alamadım. İskemleyi ayaklarının altına çektim, yine tekmeledi. Uzun müddet sonra çırpınmayı bıraktı ama hala yaşıyordu. Gözlerinin bana baktığını görüyordum. Kordonun etrafında dönüyordu. Çok yavaş dönüyordu. Yüzünün bana her dönüşünde tekrar arkasını dönene kadar gözleri beni takip ediyordu. Gözleri dışarı fırlamış, yüzü morarmıştı ama bana bakıyordu. Ona yardım etmeliyim diye düşündüm. Bir ambulans ya da komşuları çağırmalıyım diye düşündüm. Yardım bulmak için merdivenlerden aşağı koşmaya başladım. Ama sonra düşündüm ki eğer yardım çağırırsam, yetkililer benim burada olduğumu öğrenirler ve eğer yetkililer burada olduğumu öğrenirlerse beni sınır dışı ederler ya da belki daha kötüsü. Çünkü başka bir şey daha var Lawrence. Bizi gözetim merkezinden bırakmalarından sonra birlikte olduğum kızlardan birisi de kendini astı. Ben kaçtım ama polis orada olduğumu biliyor olmalı. İki asılma olayı anlıyor musun? Polis kuşkulanabilirdi. Benim bunlarla bir ilgim olduğunu düşünebilirdi. Beni böyle bulmalarına izin veremezdim. Böylece Andrew'un çalışma odasından çıktım. Başımı ellerimin arasına alıp ne yapacağımı düşündüm. Andrew'un hayatını kurtarmak için kendi hayatıma son verip vermemeyi düşündüm. Ve ilk düşüncem tabii ki onu kurtarmak zorunda olduğum oldu. Bana neye mal olursa olsun, çünkü o bir insandı. Sonra tabii ki kendimi de kurtarmak zorundayım diye düşündüm. Çünkü ben de bir insandım. Orada 5 dakika kadar durup bunları düşündükten sonra artık çok geç olduğunu fark ettim. Kendimi kurtarmıştım. Sonra buzdolabına gidip yemek yedim çünkü çok açtım. Ondan sonra tekrar bahçenin en uzak köşesine gidip saklandım ve cenaze gününe kadar bir daha çıkmadım. Ellerim titriyordu. Lawrence derin bir nefes aldı. Onun da elleri titriyordu. Ah Tanrım, bu çok ciddi bir iş dedi. Çok çok ciddi. Şimdi anlıyor musun? Şimdi saraya neden bu kadar çok yardım etmek istediğimi anlıyor musun? Charlie'ye neden yardım etmek istediğimi? Ben yanlış seçim yaptım Lawrence. Andrew'u ölüme terk ettim. Şimdi işleri düzeltmek için elimden geleni yapmak zorundayım. Lawrence mutfakta bir aşağı bir yukarı gidip geliyordu. Üzerindeki robe de chambre'ı tutuyor, parmakları kumaşın üzerinde kıvrılıp duruyordu. Durdu ve bana baktı. Sara bunları biliyor mu? Kafamı salladım. Onu söylemeye korktum. Ona söylersem beni kendinden uzaklaştıracağını, o zaman ona yardım edemeyeceğimi ve yaptığım kötü şeyi telafi etme yolumun kalmayacağını düşündüm. Ve bunu düzeltmezsem ne yapacağımı bilmiyorum. Yeniden kaçamam. Gidilecek hiçbir yer yok. Kim olduğumu keşfettim ve onu hiç sevmedim. Ben de aynı Andrew gibiyim. Aynı senin gibiyim. Kendimi kurtarmaya çalıştım. Lütfen söyle bana. Bundan nereye kaçabilirim? Lawrence bana baktı. Yaptığın şey suç dedi. Artık hiçbir seçeneğim yok. Polise gitmek zorundayım. Ağlamaya başladım. Lütfen polise gitme. Beni buradan alırlar. Sadece saraya yardım etmek istiyorum. Sen saraya yardım etmek istiyor musun? Ben sarayı seviyorum. Onun için bana yardım etmekten bahsetme. Buraya gelmenin yararlı olacağına inanıyor musun gerçekten? Artık hıçkırıyordum. Lütfen dedim. Lütfen. Yaşlar yüzümden akıyordu. Lawrence elini masaya vurdu. Kahretsin dedi. Üzgünüm Lawrence, üzgünüm. Lawrence avucunu alnına vurdu. Ah kahrolası orospu dedi. Polise gidemem ki, gidebilir miyim? Sara'nın bunları öğrenmesine izin veremem. Kafası zaten bunlarla yeterince dolu. Eğer Andrew ölürken burada olduğunu öğrenirse kendini kaybeder. Ve bu ikimizin de sonu olur, kesinlikle olur. Ayrıca Linda her şeyi öğrenmeden polise gitmemin imkanı yok. Haber bütün gazetelerde çıkar. Ama ben bütün bunları silip sarabilmezken hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Ve polis lanet olsun, eğer polise anlatmazsam senin kadar suçlu olurum. Ya her şey sonradan ortaya çıkar da benim hepsini bildiğimi anlarlarsa ne olur? Ölü adamın karısıyla yatan birisiyim, Tanrı aşkına. Gerekçelerim var, ben de hapsi boylayabilirim. Eğer şu anda telefonu alıp polisi çağırmazsam, daha sonra senin yüzünden hapse gidebilirim. Küçük arı, bunları anlıyor musun? Senin gerçek adını bile bilmediğim halde senin yüzünden hapse girebilirim. İki elimle Lawrence'ın elini tutup yüzüne baktım. Tam olarak göremiyordum. Gözyaşları ve ışıktan dolayı sadece soluk ve bulanık bir silüet gördüm. Lütfen, burada kalmalıyım. Yaptığım şeyi düzeltmeliyim. Lütfen Lawrence. Kimseye sen ve Sarah hakkında hiçbir şey söylemem. Sen de benim hakkımda kimseye bir şey söylemek zorunda değilsin. Senden beni korumanı rica ediyorum. Hayatımı korumanı. Lawrence elini çekmeye çalıştı ama ben sıkıca tuttum. Alnımı koluna koydum. Lütfen dedim. Dost olabiliriz. Birbirimizi koruyabiliriz. Ah Tanrım dedi alçak sesle. Bunların hiçbirini bana söylememiş olmanı dilerdim. Söylemeye sen zorladın Lawrence. Üzgünüm. Senden ne istediğimi biliyorum. Gerçeği Sara'dan saklamanın seni üzeceğini biliyorum. Benim için bir parmağını kesmeni istemek gibi. Lawrence elini ellerimden çekti. Sonra elini tamamen uzaklaştırdı. Gözlerim kapalı masada oturdum ve koluna yaslandığım alnımın derisinin kaşındığını hissettim. Mutfak sessizleşmişti, bekledim. Ne kadar beklediğimi bilmiyorum. Gözyaşlarım kuruyana, içimdeki korku tamamen geçene kadar bekledim. Geriye sadece başımı ve gözlerimi ağrıtan, can sıkıcı bir ıstırap kalmıştı. Kafamda hiçbir düşünce yoktu, sadece bekliyordum. Sonra Lawrence'ın ellerini yanaklarımda hissettim. Yüzümü ellerinin arasına aldı. Ellerini yüzümden çekeyim mi yoksa kendi ellerimi onunkilerinin mi üzerine koyayım bilemedim. Bir süre o şekilde kaldık. Lawrence'ın elleri yanaklarımda titriyordu. Yüzümü kendi yüzüne döndürdü. Gözlerin içine bakmak zorunda kaldım. Seni görünmez yapabilmeyi ne kadar isterdim dedi. Ama ben hiçbir şey değilim. Bir devlet memuruyum sadece. Polise senin hakkında bir şey söylemeyeceğim, eğer sessiz kalırsan. Ama birine bir şey söylersen, Sara ya da benim hakkımda ya da Andrew'a olanlar konusunda, seni Nijerya uçağına kendim götürürüm, yemin ediyorum. Uzun, derin bir nefes aldım, teşekkürler diye fısıldadım. Merdivenlerden Sara'nın sesi duyuldu. Televizyon seyredilebileceğini kim söyledi sana Batman? Lawrence ellerini yüzümden çekti ve biraz daha çay yapmaya gitti. Sara mutfağa geldi, esniyordu. Güneş geldiği için gözlerini kısmıştı. Charlie annesinin elini tutarak onunla birlikte gelmişti. Size kuralları söylemem iyi olacak dedi Sara. İkiniz de buralarda yeni olduğunuza göre süper kahramanlar, özellikle kara şövalyeler kahvaltılarını etmeden televizyon seyredemezler. Seyredebilirler mi Batman? Charlie sırıttı ve kafasını salladı. Doğru dedi Sara. Yarasa gevreği mi, yarasa tostu mu? Yarasa tostu dedi Charlie. Sara ekmek kızartma makinesine giderek içine iki dilim ekmek koydu. Lawrence ve ben ikimiz de ona bakıyorduk. Sara arkasını döndü. Burada her şey yolunda mı dedi. Bana baktı. Sen ağladın mı? Önemli değil dedim. Sabahları her zaman ağlarım. Lawrence kaşlarını çattı. Umarım ona göz kulak olmuşsundur. Elbette dedi Lawrence. Küçük arı ve ben birbirimizi tanımaya çalıştık. Sara başını salladı. İyi dedi. Çünkü bunu gerçekten yapmamız gerekiyor. Bunu ikiniz de biliyorsunuz değil mi? İkimize bakarak yeniden esnedi ve kollarını uzattı. Başlıyoruz dedi. Lawrence'a baktım. Lawrence bana baktı. Şimdi dedi Sara. Charlie'yi yuvaya bırakmaya gidiyorum. Sonra küçük arının kağıtlarını aramaya başlarız. Sana önce bir avukat bulacağız. Dergide bazen danıştığımız iyi birini biliyorum. Sara gülümsedi ve Lawrence'a doğru yürüdü. Ve sana gelince dedi, Birmingham'a kadar o kadar yolu geldiğin için sana teşekkür etmek üzere küçük bir zaman ayıracağım. Elini Lawrence'ın yüzüne koydu ama sonra sanırım Charlie'nin odada olduğunu hatırlayıp sadece eliyle omzunu okşadı. Sesi açılmış olarak televizyon haberlerini izlemek için yan odaya gittim. Haber spikeri ablama o kadar çok benziyordu ki kalbim bunu ona söylemek için dolup taştı. Ama sizin ülkenizde televizyonla konuşulmuyor. 8. İngiltere'nin beni tam anlamıyla ele geçirdiği günü hatırlıyorum. Kendi hatlarını benim bedenimin kıvrımlarına bağladığı, onun eğimlerinin benim olduğu günü. Küçük bir kızdım. Gelinciklerle kızarmış tarlalar arasında, Surrey patikalarında, üzerimde koton bir elbiseyle pedal çevirerek dolaşıyordum. Aniden önüme çıkan bir yokuştan hızla aşağı inerek, altından bir akarsu geçen tuğlalardan yapılmış bir köprünün yanında serin ağaçlıklı bir mabede geldim. Bisikleti durdurunca frenler fazla asılmaktan bir an ciyakladılar. Bisikletimi yabani maydanoz ve nanelerin keskin kokulu yatağına fırlatarak berrak soğuk suyun içine uzanan dere kıyısına kaydım. Sandaletlerim dere yatağının çamuruna bulandı. Köprünün gölgesindeki siyah havuzda küçük balıklar oynaşıyordu. Yüzümü suya bastırarak soğuk bir şaşkınlık içinde içtim. Zaman tamamen durmuştu. Sonra kafamı kaldırdım ve bir tilki gördüm. Arpaların arasından beni seyrederek nehir kıyısında güneşleniyordu. Ben de ona baktım. Kehribar rengi gözleri benimkileri yakaladı. O an, o ülkenin artık ben olduğunu kavradım. Arpa tarlasında üzerinde yabani otlar ve mavi kantaronlar olan yumuşak bir toprak parçası bulup yüzümü nemli toprak kokan köklere dayayıp yattım. Yaz sineklerinin vızıltılarını dinledim, ağladım ama neden olduğunu bilmiyordum. Lawrence'ın bende kaldığı gecenin sabahında Charlie'yi yuvaya bıraktıktan sonra küçük arıya yardım etmek için neler yapabileceğimi düşünerek eve döndüm. Alt katta sesini açmadan televizyon seyrederken buldum onu. Kederli görünüyordu. Sorun ne dedim, omuzlarını silkti. Lawrence'la her şey yolunda mı? Yüzünü diğer tarafa çevirdi. Ne o zaman? Hiçbir şey. Belki sıla özlemidir, bende olur, biliyorum. Ülkeni mi özlüyorsun? Bakışlarını bana çevirdi, gözleri son derece ciddiydi. Sara dedi, ben ülkemi terk ettiğimi sanmıyorum. Onun benimle birlikte seyahat ettiğini düşünüyorum. Yeniden televizyona döndü. Her şey yolunda diye düşündüm. Onu çözmek için çok zamanım olacak. Lawrence duş alırken ben de mutfağa çeki düzen verdim. Kendime bir kahve yaptım ve Andrew öldüğünden beri ilk kez iki değil bir fincan çıkardığımı fark ettim. Sütü karıştırdım. Kaşık porselene çarparak şangırdadı. Ve ben Andrew'un karısı olma alışkanlıklarımı yitirmeye başladığımı kavradım. Ne garip diye düşündüm. Gülümsedim ve kendimi dergiye uğrayabilecek kadar güçlü hissettim. Normal işe gidiş saatlerinde banliyö treni çizgili takım elbiseler, dizüstü bilgisayar çantalarıyla hınca hınç dolu olur. Ama şimdi saat 10:30'du ve tren neredeyse boştu. Karşımda oturan çocuk kompartmanın tavanına bakıyordu. Bir İngiltere forması ve alçı tozu ile beyazlatılmış blucing giymişti. Kolunun iç tarafında gotik harflerle ''Şimdi kahramanlar zamanıdır'' yazan bir dövme vardı. Dövmeye baktım. Azametine ve bozuk imlasına. Başımı çocuğa doğru kaldırdığımda onun da bana baktığını gördüm. Kehribar rengi gözleri soğuk ve kıpırtısızdı. Utancımdan yüzüm kızardı ve başımı çevirip dışarıdaki evlerin arka bahçelerine baktım. Waterloo'ya yaklaştığımızda tren fren yaptı. Dünyalar arasında olmak gibi bir duyguydu. Fren balataları trenin metal tekerleklerinde ciyakladılar ve ben yine kendimi 8 yaşında hissettim. Buradaydım. Rayların üzerinde dergime yaklaşıyordum. Birazdan son istasyona ulaşmalı, bu trenden inebileceğimi kanıtlamalı ve yetişkinler için olan işime geri dönmeliydim. Tren durduğunda bir şey söylemek için kehribar gözlü çocuğa döndüm. Ama çocuk çoktan yerinden kalkmış ve ağaç gölgelerinin altındaki arpa tarlalarının arasında gözden kaybolmuştu. Saat 11:30'da yazı işleri katına ulaştım. O da sessizliğe büründü. Bütün kızlar bana bakıyordu. Gülümseyerek ellerimi çırptım. Hadi ama işe geri döndüm dedim. Yaşları 18 ile 35 arasında değişen, çocuk sahibi 100 bin çalışan kentli kadının dikkatleri dağıldığında biz de öyle olacağız. Ama o zamana kadar durmak yok. Açık ofisin en uzak tarafında benim masamın arkasında Clarice oturuyordu. Ben içeri girince ayağa kalkıp ön tarafa geçti. Patlıcan rengi ruj sürmüştü. Ellerimi ellerin arasına aldı. Ah Sara dedi. Seni gidi zavallı yaşlı şey. Nasıl başa çıkıyorsun? Patlıcan rengi, etek tarzında bir elbise, siyah balık derisi hoş bir kemer ve parlak dize kadar çizmeler giymişti. Ben Batman'i yuvaya bıraktığım blue jean'imle olduğumu fark ettim. Ben iyiyim dedim. Clarice beni tepeden tırnağa süzdü, kaşlarını çattı. Gerçekten mi dedi? Gerçekten. Ah peki, bu harika. Masamın üzerine baktım. Clarice'in bilgisayarı orta yerde, yanında da Kelly marka çantası duruyordu. Benim kağıtlarım masanın en uzak köşesine yerleştirilmişti. Geleceğini sanmıyorduk. Tahtına göz koyduğumu düşünmüyorsun değil mi hayatım? Telefonun nasıl da benim şarjıma yerleştirdiğini gördüm. Hayır dedim, tabii ki düşünmüyorum. Biz de Temmuz sayısı için bize bir şans verirsin diye düşünmüştük. Ofisin her yanından bizi izleyen gözlerin farkındaydım, gülümsedim. Evet, çok güzel dedim, gerçekten. Ne kadar ilerledik? Bu sayı için mi? Önce oturmak istemez misin? Sana bir kahve getireyim. Kendini çok kötü hissediyor olmalısın. Ölen kocamdı Clarice. Ben hala hayattayım. Bakmam gereken bir oğlum ve ödemem gereken bir ipotek borcum var. Derhal işe dönmeliyim. Clarice bir adım geriledi. İyi dedi. Pekala, bazı harika işler yaptık. Bu ay Henley Royal Regatta, her yıl Temmuz'un ilk haftasında Thames Nehri'nde yapılan tekne yarışları. Ayı tabii. Bunun için tekne yarışlarında ne giyilmez konulu ironik bir çalışma yaptık. Göz kamaştırıcı bazı kürekçi resimlerin altına hin metinler koyduk açıkçası. Moda ile ilgili olarak da erkek arkadaşını becer dediğimiz bir şey hazırlıyorduk. Anladın mı burada ne yaptığımızı? Ducky Brown kıyafetleri içindeki gençleri kırbaçlarıyla haşlayan kızlarla ilgili bu da. Ve gerçek hayat bölümü için iki seçeneğimiz var. Ya iki çirkin kızı olup sadece bir tanesinin estetik ameliyat masraflarını karşılayacak kadar parası olan bir anneyle ilgili güzellik ve bütçe konusunu işleyeceğiz. Böö, evet biliyorum. Ya da benim tercihim iyi titreşimler diye bir konumuz var. İnan bana kesinlikle aydınlatıcı bir konu. Aman tanrım, yani Sara, bugünlerde internetten satın alabildiğin, benim varlıklarından bile haberdar olmadığım arzulara yönelik öyle seks oyuncakları var ki Tanrı bizi korusun. Gözlerimi kapatıp floresan lambasının vızıltısını, faks makinesinin uğultusunu ve moda evleriyle telefonda konuşan kızların gevezeliklerini dinledim. Her şey birdenbire çılgınca göründü. Afrika Savaşı'nda küçük yeşil bir bikiniyle dolaşmak kadar çılgınca. Yavaş yavaş nefesimi bıraktım ve gözlerimi açtım. Hangi konuyu işlememizi istersin dedi Clarice. Estetik muammasını mı, şehvet bereketini mi? Pencereye yürüdüm, alnımı cama dayayıp yuvarladım. Lütfen bunu yapma Sara. Sen bunu yapınca sinirlerim bozuluyor. Düşünüyorum. Biliyorum hayatım, işte bu yüzden sinirlerim bozuluyor. Çünkü ne düşündüğünü biliyorum. Bu tartışmayı her ay yapıyoruz. Ama insanların okuduğu hikayeleri basmak zorundayız. Bunu bilirsin. Omuzlarımı silktim. Oğlum Batman kostümünü çıkarırsa bütün güçlerini kaybedeceğine inanıyor. Peki senin düşüncen ne? Kandırılmış olabiliriz. İnançlarımızda yanılıyor olabiliriz. Benim de mi böyle olduğumu düşünüyorsun? Artık ne düşüneceğimi bilmiyorum, Claire. Dergiyi kastediyorum. Her şey birdenbire gerçek dışı görünmeye başladı. Tabii ki öyle olur yavrucuğum. Bugün niye geldiğini bile anlamıyorum. Daha çok erken. Kafamı salladım. Lawrence da aynısını söyledi. Onu dinlemeliydin. Dinliyorum. O olduğu için şanslıyım. Gerçekten öyleyim. Aksi halde ne yapardım bilmiyorum. Clarice gelip pencerede yanımda durdu. Andrew'un ölümünden sonra sık sık konuştun mu onunla? Benim evimde dün gece geliverdi. Gece kaldı mı? Evliydi, öyle değil mi? Böyle konuşma. Andrew ölmeden önce de evliydi. Clarice titredi. Biliyorum. Sadece biraz ürpertici. Hepsi bu. Öyle mi? Clarice gözlerine düşmüş bir saç tutamını üfledi. Birdenbire geliverdi. Sanırım anlatabildim. Pekala, eğer bilmek istiyorsan bu benim fikrim değildi. Yine ilk tercih ettiğim sözcüğe dönüyorum. Ürpertici. Şimdi ikimiz de alnımızı cama dayamış aşağıdaki trafiğe bakıyorduk. Aslında buraya iş konuşmak için gelmiştim dedim bir süre sonra. Güzel. İsim yapmaya çalıştığımız zamanlardaki gibi bir makale yayınlamamızı istiyorum. Sadece bir kerelik. Gerçek hayat. Bölümüne gerçek hayattan bir konu koyalım. Bütün diyeceğim bu. Bu kez bana karşı çıkmana izin vermeyeceğim. Ne olmuş? Nasıl bir makale peki? 22. ayrımın sonu sayfa 263, devamı 23. ayrımda.